Ayrım 8, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 96, 7. Bölüm. Akşam saat 9'u biraz geçe Gustav Wetterstedt'in telefonu bir kez daha çaldı. O vakte kadar Van Lander Stockholm'daki meslektaşlarından biri aracılığıyla Wetterstedt'in ölümünün annesine bildirilmesini sağlamıştı. Wallander'i Östermalm emniyetinden Hans Vikander diye biri aradı. Birkaç güne kadar 1 Temmuz'da eski adı değiştirilip şehir polisi olacakmış. Haber verildi dedi Vikander. Kadıncağız çok yaşlı olduğu için bir rahiple birlikte gittik. 94 yaşında olmasına karşın haberi çok sakin karşıladı. Belki de o yaşta olduğu için sakin karşılamıştır dedi Wallander. Şimdi de Wetterstedt'in iki çocuğunun izini bulmaya çalışıyoruz diye sürdürdü konuşmasını Vikander. Büyük oğlu New York'ta Birleşmiş Milletler'de çalışıyor. Kızı ise Uppsala'da yaşıyormuş. Bugün akşama kadar onlara ulaşmayı umuyoruz. Peki ya eski karısı diye sordu Wallander. Vikander alayla sordu hangisi? Adam 3 kez evlenmiş. Üçü de dedi Wallander. Daha sonra onlarla bağlantı kuralım. İlgini çekebileceğini düşündüğüm bir şey daha var dedi Vikander. Annesiyle konuştuğumuzda oğlunun kendisine her akşam saat tam 9'u aradığını söyledi bize. Wallander saatine baktı, 9'u 3 geçiyordu. O anda da Vikander'in söylediklerinin önemini algıladı. Dün aramamış diye devam etti Vikander. 9.30'a kadar beklemiş, sonra da kendisi aramış. 15 kez çaldırmasına karşın telefon açılmamış. Peki ya daha önceki gece? Hafızası o kadar iyi değil. Unutma, kadın 94 yaşında. Yakınlardaki olayları hiç iyi hatırlamadığını söyledi. Başka bir şey söyledi mi? Daha fazla rahatsız etmek istemedik. Onunla yeniden konuşmalıyız dedi Wallander. Senin de tanıştığına göre oraya yine senin gitmen iyi olur. Temmuz'un ikinci haftası izne çıkıyorum dedi Vikander. O zamana dek sorun yok. Wallander telefonu kapatırken Höglund içeri girdi. Posta kutusuna bakıp gelmişti. Bugünün ve dünün gazeteleri, telefon faturası, özel bir mektup falan yoktu. Uzun zamandan beri o kayığın altında yattığını sanmıyorum. Evi bir kez daha dolaş dedi Wallander kanepeden kalkarak. Yerinde olmayan bir şey var mı? Bir kez daha bak. Ben de kumsala gidip cesede bakacağım. Yağmur daha da hızlanmıştı. Wallander koşarak arka bahçeden geçerken birden o akşam babasını görmeye gideceğini hatırladı. Yüzünü buruşturarak eve geri döndü. Bana bir iyilik yap diye seslendi Höglund da içeri girerken. Babamı ara ve çok acil bir soruşturmaya katılmak zorunda kaldığımı söyle. Kim olduğunu sorarsa ona yeni müdür olduğunu söylersin. Höglund tamam dercesine başını sallayarak gülümsedi. Wallander ona babasının telefon numarasını verdi, sonra da yeniden dışarı çıktı. Cinayet yeri projektörlerle aydınlatılmıştı. Yoğun bir tedirginlik duygusuyla Wallander geçici olarak konulan plastik örtünün altına girdi. Gustav Wetterstedt'in cansız bedeni bir muşambanın üstünde yatıyordu. Doktor elindeki feneri Wetterstedt'in boğazına tutmuş inceliyordu. Wallander'in içeri girdiğini görünce durdu. Nasılsın diye sordu. Doktor ağzını açıp konuşuncaya dek Wallander onu tanımamıştı. Bu birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiğini sanıp acil servise geldiğinde kendisini tedavi eden doktordu. Bu olayın dışında iyiyim diye karşılık verdi Wallander. Tekrar aynı sıkıntıları yaşamadım. Söylediklerimi yaptın mı diye sordu doktor. Elbette hayır diye mırıldandı Wallander. Bir kez daha cesedin yüzüne baktı. Pıhtılaşmış kanla kaplı olmasına karşın bu yüzde inatçı ve acımasız bir ifade vardı. Wallander eğilerek saçla derinin kesildiği yere alnın üst tarafındaki yaraya baktı. Nasıl ölmüş? Bel kemiğine yediği güçlü bir balta darbesiyle diye karşılık verdi doktor. Hemen ölmüş olmalı. Kürek kemiğinin hemen altında bel kemiği ciddi bir darbe yemiş. Büyük olasılıkla yere düşmeden öldü. Bunun evde olmadığından emin misin? Öyle sanıyorum. Bel kemiğine vurulan darbe hemen arkasında duran biri tarafından gelmiş olmalı. Bence bel kemiğine yediği darbenin gücüyle öne doğru düşmüş. Ağzında ve gözlerinde kum var. Büyük olasılıkla buralarda bir yerde olmuş olmalı. O zaman buralarda kan izleri de olmalı.
Yağmur izleri siliyor dedi doktor. Ama eğer şansımız yaver giderse kumun üst tabakasını kazıyarak yağmurun silemediği kan izlerini bulabiliriz.
Wallander Wettersted'in derisi yüzülmüş kafasını gösterdi. Bunu nasıl açıklıyorsun?
Doktor omuz silkti. Alnındaki yarık keskin bir bıçakla yapılmış ya da bir jiletle. Saç ve deri yüzülmüş. Bunun bel kemiğine vurulan darbeden önce mi yoksa sonra mı olduğunu henüz söyleyemiyorum. Bunu Malmö'deki patolog söyleyecek.
Malmström'ün bugünlerde işleri bir aydı yoğun dedi Wallander.
Kimin?
Dün kendini yakan bir genç kızdan geriye kalanları göndermiştik. Şimdi de kafa derisi yüzülen bir adamı gönderiyoruz.
Bizimle çalışan patoloğun adı Malmström.
Başka bir patolog daha var. Bu sözünü ettiğin kadını tanımıyorum.
Wallander cesedin yanına iyice yaklaştı. Neler düşünüyorsun dedi doktora. Sence ne olmuş olabilir?
Arkasından saldıran adam ne yaptığını biliyormuş dedi doktor. Keskin bir nişancı da bundan iyisini yapamazdı. Ama kafasının derisini yüzmek, işte bence bu bir zırh delinin işi.
Ya da bir kızıl derilinin dedi Wallander düşünceli bir sesle. Yerinde doğrulurken diz kapaklarının ağrıdığını fark etti. Sancısız geçirdiği günler artık çok gerilerde kalmış gibiydi.
Benim burada işim bitti dedi doktor. Malmö'ye onu getireceğimizi söyledim.
Wallander karşılık vermedi. Wettersted'in giysilerinde dikkatini çeken bir ayrıntı yakalamıştı. Pantolonunun fermuarı açıktı. Giysilerine dokundun mu diye sordu Wallander merakla.
Yalnızca bel kemiği çevresindeki balta yarasına dokundum.
Wallander anladım dercesine başını salladı, midesi bulanmaya başlamıştı. Bir şey sorabilir miyim dedi. Wettersted'in pantolonunun içine bir bakıp orada olması gereken şeyin yerinde olup olmadığını söyleyebilir misin?
Doktor Wallander'e soru sorarcasına baktı.
Biri kafasının derisini yüzdüğüne göre başka şeylerle de ilgilenmiş olabilir diye açıkladı düşüncelerini Wallander.
Doktor evet dercesine başını salladıktan sonra lastik eldivenleri eline geçirdi. Sonra da dikkatle elini açık fermuardan içeri sokarak yokladı.
Burada olması gereken şey yerinde dedi elini çekerken.
Wallander başını tamam dercesine salladı. Wettersted'in cesedi kaldırıldı. Wallander kayığın yanında yere çömelmiş duran Nüyberg'e döndü.
Nasıl gidiyor diye sordu.
Bilmiyorum diye karşılık verdi Nüyberg. Bu yağmurun altında tüm izler silinip gidiyor.
Kumları yarın yine kazıyalım dedi Wallander ve doktorun söylediklerini arkadaşına aktardı.
Nüyberg başını salladı.
Eğer kumların arasında kan izleri varsa mutlaka buluruz. Başlamamızı istediğin özel bir yer var mı?
Kayığın çevresi dedi Wallander. Sonra da bahçe kapısından kumsala uzanan yol.
Nüyberg kapağı açık çantayı gösterdi. Çantanın içinde delil poşetleri vardı.
Cebinde yalnızca bir kutu kibrit buldum dedi Nüyberg. Poşetlerden birini başıyla göstererek.
Sende de anahtarlar var. Giysileri ayakkabılarının dışında oldukça pahalı şeyler.
Ev dağınık değildi ama bu akşam bu söylediğim yerlere bakarsan çok sevinirim.
İki yerde birden olamam ki diye umurdandı Nüyberg. Eğer burada olası delilleri bulup çıkarmamız gerekiyorsa bunu yağmur tüm izleri yok etmeden yapmak zorundayız.
Wallander yeniden Wettersted'in evine doğru gitmeye hazırlanırken birden Göran Lindgren'in hala orada olduğunu fark ederek yanına gitti. Lindgren soğuktan titriyordu.
Artık evinize gidebilirsiniz dedi Wallander.
Babama telefon edip her şeyi anlatabilir miyim?
Evet.
Peki neler olmuş diye sordu Lindgren.
Wallander sıkıntıyla yanıtladı henüz bilmiyoruz. Polis kordonunun hemen dışında meraklı birkaç kişi polisin çalışmasını izliyordu. Meraklıların bazıları civarda oturan yaşlılar, köpekli bir delikanlı ve mobiletli bir çocuktu. Wallander korku içinde kendisini bekleyen günleri düşündü. Bel kemiği parçalanan, kafa derisi yüzülen eski bir adalet bakanına ilişkin haber. Gazetelerin, radyonun ve televizyon kanallarının hiç zaman yitirmeden üstüne atlayacağı türdendi.
Durumla ilgili tek iyi şey, Salomonson'un Kolza tarlasında kendini yakan genç kızın birinci sayfada haber olma şansını yitirmiş olmasıydı. Sıkıştığını fark ederek denizin kenarına doğru gitti ve fermuarını açtı. Belki de her şey bu denli basit işte diye geçirdi içinden. Gustav Wetterstedt saldırıya uğradığında o da fermuarını açmış ve belki de işini görmek üzereydi. Eve doğru giderken birden durdu. Bir şeyi gözden kaçırmıştı. Dönerek Nüyberg'in yanına gitti.
Svetberg'in nerede olduğunu biliyor musun?
Galiba muşamba bulmaya gitti. İzler silinmesin diye kumu örtmek istiyoruz.
Geri döndüğünde onunla mutlaka konuşmak istiyorum dedi Wallander. Martinson daha son neredeler?
Yanlış bilmiyorsam Martinson yiyecek bir şeyler almaya gitti dedi Nüyberg ters bir tavırla.
Yemek yemeye kimin zamanı var acaba?
İstersen sana da bir şeyler getirmesi için birilerini gönderebiliriz dedi Wallander. Hanson nerede?
Savcılara haber vermeye gitti. Ben bir şey istemiyorum.
Wallander villaya döndü. Yağmurdan sırılsıklam olan ceketini ve çizmelerini çıkardıktan sonra birden karnının çok acıktığını hissetti. Höglund Wetterstedt'in çalışma odasındaki masaya oturmuş masanın çekmecelerini inceliyordu. Wallander mutfağa giderek ışığı yaktı. Salomonson'un mutfağında kahve içişleri geldi aklına birden. Oysa Salomonson artık yoktu, ölmüştü. Eski çiftçinin mutfağıyla bu mutfağı kıyaslamak olanak dışıydı. Burası bambaşka bir dünyaydı. Duvarda pırıl pırıl parlayan bakır tencereler asılıydı. Mutfağın ortasında açık bir ocak ve hemen üstünde de kocaman bir davlumbaz vardı. Buzdolabını açarak bir parça peynirle bira aldı. Duvara dayalı tahta kutuların birinde ekmek buldu. Mutfak masasına oturarak hiçbir şey düşünmeden yemeğini yedi. Yemeğini bitirmek üzereyken Svetberg içeri girdi.
Nüyberg benimle konuşmak istediğini söyledi.
Muşambaların işi bitti mi?
Elimizden gelen en iyi şekilde kumu örtmeye çalışıyoruz.
Martinson meteorolojiyi arayarak yağmurun daha ne kadar süreceğini sordu.
Söylenilenlere göre yağmur gece boyunca yağacakmış. Sonra birkaç saat duracak ama yeniden başlayacakmış.
Mutfağın zemininde Svetberg'in çizmelerinden akan sular yüzünden küçük bir göl olmuştu. Ne var ki Wallander'in içinden arkadaşına çizmelerini çıkarmasını söylemek gelmedi. Bu mutfakta Gustav Wetterstedt'in ölümündeki gizemi bulabileceklerini pek sanmıyordu. Svetberg masanın etrafındaki sandalyelerden birine oturarak mendiliyle saçlarını kurulamaya çalıştı.
Bir zamanlar bana Kızılderililerin geçmişine ilgi duyduğunu söylediğini hayal meyal hatırlıyorum diye söze başladı Wallander. Yanılıyor muyum yoksa?
Svetberg ona şaşkınlıkla baktı.
Hayır yanılmıyorsun. Kızılderililer hakkında birçok şey okudum. Onlar hakkında yalan yanlış bilgi içeren filmleri izlemekten hiç hoşlanmam. Kızılderililer konusunda uzman olan Unkas adında biriyle yazıştım. Bir keresinde yaptığı televizyon programı ödül almıştı. Ama galiba bu ben doğmadan önceydi. Neyse yine de bana birçok şey öğretti.
Neden sorduğumu merak ediyor olmalısın dedi Wallander.
Doğrusunu istersen etmiyorum diye karşılık verdi Svetberg.
Wetterstedt'in kafa derisinin yüzüldüğünü biliyorum.
Wallander dikkatle ona baktı öyle mi?
Eğer deri yüzme işi bir sanatsa bu olayda bu iş hemen hemen kusursuzca gerçekleştirilmiş. Keskin bir bıçakla alnının ortasına derin bir yarık açılmış. Sonra da her iki şakakta derin yarıklar açılmış. Bunu da kafa derisini sıkıca kavramak için yapmış olmalı.
Belki mine yediği bir darbeden öldü diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Omuzlarının hemen altına yediği bir darbeden.
Svetberg omuz silkti.
Kızılderili savaşçılar kafayı hedef alırlar dedi. Bel kemiğine vurmak kolay değildir. Baltayı bir açı oluşturacak şekilde tutman gerekir. Özellikle de öldürmeye çalıştığın insan hareket halindeyse bu daha da zor olur.
Ya kıpırdamadan ayakta duruyorsa?
Yine de bu pek Kızılderili tarzına benzemiyor dedi Svetberg. Aslında insanları arkadan saldırarak öldürmek Kızılderili tarzı değil.
Wallander başını ellerinin arasına aldı.
''Neden bunları soruyorsun?'' dedi Svetberg. ''Wetterstedt'i bir Kızılderili'nin öldürmesi pek olası değil.''
''Kim kafa derisini toplar?'' diye sordu Wallander.
Yalnızca deliler diye karşılık verdi Swedberg. Böyle bir şeyi gerçekleştiren kişinin mutlaka delinin biri olması gerek. Onu en kısa zamanda yakalamalıyız.
Biliyorum.
Swedberg kalkarak evden dışarı çıkınca Wallander bir bez alarak yeri temizledi. Sonra da Höglund'u görmeye gitti. Saat 10:30'a geliyordu.
Babam pek memnun olmadı dedi Höglund Wallander genç kadının yanına gittiğinde. Ama bence en çok da senin daha önce arayıp gelemeyeceğini haber vermemene bozuldu.
Haklı dedi Wallander. Neler buldun bakalım?
Bir iki küçük şey. Dıştan baktığında hiçbir şeyin çalınmadığını görüyorsun. Çekmeceler kırılmamış. Bana kalırsa böylesine büyük bir evi bu denli temiz tutabilmesi için mutlaka bir gündelikçisi olmalı.
Neden böyle düşünüyorsun?
İki nedenden ötürü. Birincisi erkekle kadın temizliği arasında büyük bir fark vardır. Bu farkın ne olduğunu sorma ama öyledir.
Peki ya ikinci neden?
Ajandasını buldum ve ajandanın içinde de gündelikçi kadın diye bir not vardı ve kenara tarih düşülmüştü. Aynı not ayda iki kez yazılmıştı.
Gündelikçi kadın diye mi yazmıştı gerçekten?
Evet.
Kadının en son buraya ne zaman geldiğini biliyor musun?
Geçen perşembe.
Şimdi her şey neden bu denli temiz ve yerli yerinde olduğu anlaşılıyor.
Wallander çalışma masasının önündeki koltuğa çökercesine oturdu.
Sence nasıl görünüyor diye sordu Höglund.
Bel kemiğine indirilen bir balta darbesiyle anında ölüyor. Katil kafa derisini yüzerek kayıplara karışıyor.
Daha önce katiller demişti. Neden şimdi tekil konuşuyorsun?
Farkındayım ama şu anda bu olay canımı çok sıkıyor. İnsan 20 yıldan beri tek başına yaşayan yaşlı bir adamı neden öldürür ve neden kafa derisini yüzer?
Bir süre konuşmadan oturdular. Wallander tarlada kendini yakan genç kızı, kafa derisi yüzülmüş adamı ve sürekli yağan yağmuru düşünüyordu. Bir keresinde Danimarka'da Skagen'deki rüzgarın yığdığı kum tepeciklerinin arkasında Bay Bay'la birlikte nasıl seviştiklerini düşünmeye çalışarak bu karamsar düşünceleri kafasından uzaklaştırmaya uğraştı. Ne var ki alevler içindeki genç kız gözlerinin önünden gitmiyordu bir türlü ve Wetterstedt'te Malmö'ye gitmek için sedyede yatıyordu. Bu düşünceleri bir kez daha kafasından uzaklaştırmaya çalışarak Höglund'a baktı.
Durumu özetle bakalım dedi. Sen ne düşünüyorsun? Sence burada neler oldu? Anlat bakalım. Hiçbir şeyi atlama.
Dışarı çıktı dedi Höglund. Kumsalda yürümek istedi. Belki biriyle buluşacaktı. Belki de sadece yürümek istiyordu. Ama bu uzun bir yürüyüş olmayacaktı.
Neden?
Ayakkabılarından ötürü. Eski ve oldukça yıpranmışlardı. Hem de rahatsız. Ama kısa bir yürüyüş için sakıncası yoktu.
Peki sonra?
Cinayet gece işlendi. Doktor ölüm saatine ilişkin bir şey söyledi mi?
Henüz emin değil. Devam et. Neden gece?
Gündüz görünme tehlikesi çok büyük ve yılın bu döneminde de gündüzleri kumsal kalabalık olur.
Başka?
Ortada somut bir kışkırtma yok ama katilin bir planı olduğunu sanırım söyleyebilirim.
Neden?
Cesedi sakladı.
Neden sakladı dersin?
Bulunmasını geciktirmek için böylece kaçacak zamanı olacaktı.
Ama onu kimse görmedi değil mi? Katilin erkek olduğunu mu düşünüyorsun?
Evet, çünkü hiçbir kadın birinin bel kemiğini ikiye bölmez. Çaresiz ve gözünü öfke bürümüş bir kadın kocasının başına baltayla vurabilir. Ama kesinlikle kafa derisini yüzmez. Katil erkek.
Katil hakkında ne biliyoruz?
Hiçbir şey. Tabii sen benim bilmediğim bir şeyi biliyorsan o başka.
Wallander hayır dercesine başını salladı.
Sen hepimizin bildiklerinin bir özetini çıkardın dedi. Artık evi Nürnberg'li adamlarına bırakma zamanı geldi.
Bu konuyla ilgili büyük gürültü kopacak dedi Höglund.
Biliyorum diye karşılık verdi Wallander. Yarın başlayacak. Yakında tatile çıkacağın için şanslı sayılırsın.
Hanson iznimi ertelememi istedi. Ben de kabul ettim.
Artık evine git dedi Wallander. Diğerlerine soruşturma planını yapmak için yarın sabah 7'de toplanmayı önereceğim.
Wallander yalnız kalınca bir kez daha evi baştan aşağı dolaştı. Çok kısa bir zaman içerisinde Gustav Wetterstedt'in kimliğine ilişkin somut bir resim oluşturmaları gerektiğinin farkındaydı.
Şimdilik yalnızca tek bir alışkanlığını biliyorlardı. O da her akşam saat 9'da annesini aramaktı. Peki ama ya bilmedikleri alışkanlıkları? Wallander mutfağa giderek çekmecelerde kağıt aradı, sonra da ertesi sabah yapacakları toplantı için gerekli notları aldı. Birkaç dakika sonra Nüyberg içeri girerek ıslak yağmurluğunu çıkardı.
''Ne arabamızı istiyorsun?'' diye sordu Nüyberg.
''Cinayetin işlendiği yeri'' diye karşılık verdi Wallander. ''Böylesi bir şeyin olmadığını biliyoruz ama onun evde öldürülmediğinden iyice emin olmak istiyorum.'' Her zamanki gibi evi baştan sona iyice aramanızı istiyorum. Nüyberg tamam dercesine başını sallayarak mutfaktan çıktı. Sonra da Wallander Nüyberg'in elemanlarından birine seslendiğini duydu. Wallander eve giderek birkaç saat uyumak istiyordu. Ama gitmeden önce bir kez daha evi dolaşmaya karar verdi. Bu kez işe bodrum katından başladı. Bir saat sonra ise en üst kattaydı. Wettersted'in büyük ve geniş yatak odasına giderek dolabını açtı, giysileri kenara çekip dolabın yerine baktı. Aşağıdan Nüyberg'in öfkeli sesi duyuluyordu. Tam dolabı kapamak üzereyken köşede duran küçük bir çanta gözüne ilişti. Eğilerek çantayı aldı ve yatağın kenarına oturarak açtı. İçinde bir fotoğraf makinesi vardı. Öyle pahalı bir şeye de benzemiyordu. Bunun Linda'nın geçen yıl aldığı makineye benzediğini fark etti. Makinenin içinde film de vardı. 38'lik filmden yalnızca 7'si kullanılmıştı. Fotoğraf makinesini çantanın içine koydu, sonra da aşağıya Nüyberg'in yanına gitti. ''Bu çantada bir fotoğraf makinesi var.'' dedi. ''İçindeki filmin bir an önce banyo edilmesini istiyorum.'' Wallander, Wettersted'in villasından ayrıldığında gece yarısı olmuştu. Yağmur hala yağıyordu. Doğruca eve gitti. Dairesinden içeri girer girmez mutfak masasına oturdu. Filmin içinde nelerin ve kimlerin fotoğrafları olabileceğini merak ediyordu. Olanca hızıyla yağan yağmurun sesi duyuluyordu. Wallander içini bir şeylerin kemirdiğini hissetti. Bir şeyler olmuştu. Bunların çok daha büyük ve kötü şeylerin yalnızca başlangıcı olacağına ilişkin bir his vardı içinde.
8. ayrımın sonu. Sayfa 110.